Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı Kârilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Leyl Suresinin 1 ila 11. ayetlerini dinliyoruz.
Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Sarıp örttüğü zaman geceye andolsun. Parıldayıp aydınlandığı zaman gündüze. Erkeği ve dişiyi yaratana. Gerçekten sizin çabalarınız darmadağınıktır. Fakat kim verir ve korkup sakınırsa ve en güzel olanı doğrularsa, biz de onu kolay olan için başarılı kılacağız. Kim de cimrilik eder, kendini müstani görürse ve en güzel olanı da yalan sayarsa, biz de ona en zorlu olanı, azaba uğramasını kolaylaştıracağız. Tereddi edeceği, baş aşağı düşüşe uğrayacağı zaman, malı ona hiçbir yarar sağlamaz. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında Kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tarih Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 1 Ordübehş 1400 Hicri Kameri, 8 Ramazan 1442 ve Miladi 21 Nisan 2021 Çarşamba. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımız daha sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarından ardından sırasıyla Tan Yeri Haber İnternet Portali gelen yayın yönetmeni Sayın Cahit Kılıç ile İran'ın nükleer anlaşması ile ilgili son gelişmeler üzerinden yapılan röportaj, İran basınından seçmeler, İslam ülkelerinde Ramazan, kalıcı itir ve Türkiye gündemesinin programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım
Mesut Ketani.
Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, güvenlik İran ve Pakistan'ın ortak kaygısıdır dedi. İran ile Pakistan arasında yeni sınır kapısı açıldı. Son 24 saatte İran'da koronavirüsten 388 vatandaş daha yaşamını yitirdi. İran Razi Kopars aşısının solunum yoluyla kullanılan versiyonu görece çıkarıldı. Amerika'nın İran'a azami baskısının başarısız kaldığını belirtti. Ve Suriye'nin kuzeyinde 4 PKK'lı öldürüldü. Şimdi haberler.
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bölge turu kapsamında Tahran'da bulunan Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi kabul etti. Ruhani görüşmede bölgede barış ve istikrarın bölgesel mekanizmalar ekseninde sağlanması gerektiğinin altını çizerken güvenliğin İran ve Pakistan'ın ortak kaygısı olduğunu söyledi. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani bölge turu kapsamında Tahran'da bulunan Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ile görüştü. Söz konusu görüşmede Ruhani, İran'ın komşu ülke Pakistan ile tüm alanlarda, özellikle ticari ve ekonomik alanlardaki ilişkilerini geliştirmek istediğini vurguladı. Amerika'nın Afganistan'dan çekilme kararına atıfta bulunan Ruhani, bu ülkenin bölgedeki askeri varlığının güvenlik ve istikrarın korunmasına yardımcı olmadığına dikkat çekerken, Afganistan'ın en önemli ve etkili komşuları olan İran ve Pakistan, Afganistan barış sürecinin diyalog ve işbirliği yolu ile yürütülmesi konusunda yapıcı bir rol oynamalıdır. Bu konuda Pakistan ve Afganistan ile işbirliğine hazırız dedi. Cumhurbaşkanı Ruhani güvenliğin iki ülkenin ortak kaygı konusu olduğunun altını çizerek bu alanda işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Ruhani daha önce de iki ülke arasında imzalanan anlaşmalarının uygulanması gerektiğini belirtirken, İran İslam Cumhuriyeti'nin Pakistan'ın enerji ihtiyacını karşılamaya hazır olduğunu ifade etti. Pakistan Dışişleri Bakanı Tahran İslamabad ilişkilerinin ülkesi için büyük önem taşıdığını dile getirirken, Pakistan Başbakanı İmran Han'ın İran ile ilişkilerin daha da geliştirmesi üzerindeki vurgusuna atıfta bulundu. Viyana'daki nükleer görüşmelerine değinen Kureyşi, nükleer anlaşmanın İran'ın çabaları ile ayakta kalmasından ve çok taraflı anlaşmayı yeniden canlandırmak için yeniden müzakerelere tanık olduğumuz için çok memnunuz diye konuştu.
İran ile Pakistan arasında yeni sınır kapısı açıldı. Haberin ayrıntılarını arkadaşımız aktarıyor.
İran İslam Cumhuriyeti ve Pakistan yetkililerinin katılımıyla bugün İran-Pakistan 3. sınır kapısı olan Peshmerga sınır kapısının açılışı gerçekleşti. İran İslam Cumhuriyeti Ulaştırma ve Şehircilik Bakanı Muhammed İslami ve Pakistan Savunma Sanayi Bakanı'nın katılımıyla Peshmerga sınır kapısı bugün resmen açılmış oldu. İran Ulaştırma ve Şehircilik Bakanı Muhammed İslami Peshmerga sınır kapısının açılış töreninde yaptığı konuşmada İran'ın Pakistan ile ilişkileri ve ticari münasebetlerinin gelişmesi konusunda Dışişleri Bakanlığı'nın işbirliğiyle birkaç temel adımı takip ettiklerini kaydetti. İran Ulaştırma ve Şehircilik Bakanı bu bağlamda ilk adım olarak yıllar sonra Pakistan ile ikinci sınır kapısı olan Rimdan sınır kapısının açılışını geçen sene yaptıktan sonra bu sene de Pakistan ile üçüncü resmi sınır kapısının açılışını gerçekleştirdiklerini vurguladı. İslami sınır kapılarının artmasının İran ile Pakistan arasında ticaretin güçlenmesi ve resmi altı pazarın gelişmesine katkı sağladığını belirterek böylece iyi bir ticari münasebete doğru hareket etmekte olduklarını kaydetti. İran Ulaştırma ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Daryush Emani de Tasnim Haber Ajansı'na yaptığı değerlendirmede İslam İnkılabı rehberinin buyrukları doğrultusunda Pakistan ile yeni sınır kapısının açıldığını belirterek İslam İnkılabı rehberinin komşuların potansiyel ve kapasitesinden yararlanılması gerektiğini belirttiğini hatırlattı. Pakistan Savunma Sanayi Bakanı Zübeyde Celalhan da açılış töreninde yaptığı konuşmada Peshmerga sınır kapısının açılmasına iki ülke için büyük ve tarihi bir kazanım olduğunu belirterek bu olayın İmran Han hükümetinin İran ile ilişkilerin pekişmesi için taahhüdünü gösterdiğini, yeni sınır kapısının İran ve Pakistan'ın ortak çıkarını temin edeceğini vurguladı. Pakistanlı yetkili İslami İran ve Pakistan'ın iki dost ülke olup birçok ortaklıklara sahip olduğuna temasla İran ile sınır, savunma ve ekonomi alanları dahil her alanda münasebet ve işbirliğini geliştirmek için kararlı olduklarının altını çizdi. Pakistan Savunma Bakanı yeni sınır kapısının açılmasıyla sınırın her iki tarafında yaşayanlar için yeni iş imkanlarının sağlanmış olacağını da sözlerine ekledi. Peshmerga sınır kapısı 13 hektarlık bir alanda inşa edilecek. Bugün bu kompleksin ilk sitesi 2,5 hektarlık bir alanda hizmete verildi. Şimdiye kadar ilk sitenin inşaatı için 28 milyar dolar para harcanmış ve site kapsamında 450 metrekarelik bir bina inşa edilmiştir. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haberleri sürüyor. Cumhurbaşkanı Hasan Rouhani, ister klasik ordumuz, ister İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu olsun, her iki kuvvet ne zaman ihtiyaç duyulduysa meydanlarda olduğunu belirterek son 42 yılda silahlı kuvvetlerimizin vatana ve millete yönelik çabaları ve vefakarlıklarının fedakarlıklarından ötürü bu kuvvetlerle onur duyduklarını belirtti. Çarşamba günü Bakanlar Kurulu oturumunda ordu gününe işaret eden Cumhurbaşkanı Rouhani şöyle dedi. Nisan günü İmam Hümeyni fermanı ile ordu günü olarak adlandırıldı ve o gün İran üzerinde vatandaşlar büyük ve muhteşem yürüyüşlerde millet ordumuza feda ediyordu ve askerler de ordu millete feda olsun şeklinde karşılık vererek terör çetelerinin orduyu feshetme kumpasını ebediyen boşa çıkardılar. Cumhurbaşkanı Rouhani şöyle devam etti. İmam Hümeyni birkaç gün sonra da İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu'nun kuruluşunu ilan etti. Her iki ferman çok önemliydi. Eğer imamın bu iki hareketi olmasaydı kim bilir bize dayatılan savaşta ülkemiz için ne büyük bir facia meydana gelecekti. Konuşmasının bir başka bölümünde Bercamadi ile anılan Koyep nükleer anlaşmasına temas eden Cumhurbaşkanı Rouhani şöyle dedi. Biz Bercam Anlaşması'nın aynısını uygulansın istiyoruz. Ne bir kelime eksik ne bir kelime fazla. Biz fazla bir şeyin peşinde değiliz ve fazla bir şey de istemiyoruz. Gerçi bazı taleplerimiz var ama onları sonra gündeme getireceğiz. Biz son 4 yılda 100 milyarlarca dolar zarara uğradık ki hala yerinde duruyor. Şimdi de Berjam ne fazla ne eksik uygulansın istiyoruz. Biz Berjam istemiyoruz. Berjam'ın aynısını istiyoruz. Amerikalılar yaptırımlarından hepsini kaldırmaları gerektiğini de vurgulayan Ruhani şöyle ekledi. Bunun doğruluğunu biz sınayacağız ve eğer doğru ise bunu biz ilan edeceğiz.
İran Sağlık Bakanlığı tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada geçen 24 saatte ülkede 388 vatandaş daha koronavirüsten hayatını kaybetti. İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada son 24 saati 388 kişinin yaşamını yitirdiği 24.886 yeni vaka tespit edildiği belirtildi. Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 67.913'e, vaka sayısı ise 2.311.813'e çıktı.
İran Razi Kov, Pars korona aşısının sorunlu yolu ile kullanılan versiyonu görücüye çıkarıldı. Razi Kov, Pars korona aşısının sorunlu yolu ile kullanılan versiyonu üzerinde çalışmaların 2 ay önce başladığını duyuran firma araştırmacılarından Said Kalenteri, ilk aşamada bu aşıyı alan 133 kişide herhangi bir yan etkinin görülmediğini kaydetti. Kalenteri ilk aşamadan amacın aşının bağışıklığı ve risksiz olduğunu kanıtlamak olduğunu anlaşılan bunun gerçekleşeceğini, tahlillerden sonra gelecek günlerde ikinci aşamaya geçileceğini vurguladı. Kalenteri ayrıca görünürlere taradıklarını gereken izinleri de aldıktan hemen sonra ikinci aşamaya başlayacaklarını kaydetti. Razi Kov Pars korona aşısının solunum yolu ile kullanılan versiyonu Tahran'da Resul-i Ekrem Hastanesi'nde düzenlenen törenle görücüye çıkarıldı.
Rus Sputnik V aşısının 6. partisinin yarın İran'a gönderileceği belirtildi. İRİB Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre 100 bin dozdan oluşan 6. Sputnik V aşısı bugün İran İslam Cumhuriyeti'nin Moskova Büyükelçiliği'ne teslim edildi. İran Sağlık Bakanlığı ile Rusya doğrudan yatırım fonu arasında imzalanan anlaşma uyarınca bu aşamada İran'a 2 milyon doz Sputnik V aşısı gönderilecek. Bundan önce İran Rusya'dan 520 bin doz korona aşısı ithal etmişti.
Rusya'nın Viyana'daki uluslararası örgütler nezdindeki daimi temsilcisi Mihail Ulyanov, nükleer anlaşmanın tamamen yeniden canlandırılmasına vurgu yaptı. Ulyanov, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Amerika'nın İran'a yönelik azami baskı politikasının başarısız kaldığına işaretle, anlaşma üyesi tüm ülkelerin nükleer anlaşmanın yeniden canlandırılmasını desteklediğini kaydetti. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve baş müzakereci Seyit Abbas Irakçı daha önce yaptığı açıklamada Viyana'daki nükleer anlaşma görüşmelerinde mevcut zorluklara rağmen ilerleme kaydedildiğini söylemişti. Nükleer Anlaşma Ortak Komisyonu 18. toplantısı 5. turu dün Viyana'da Grand Hotel'de düzenlendi. 5. tur görüşmelerin ardından başkentlerine dönen müzakereci heyetler gelecek hafta yeniden Viyana'da toplanacaklardır.
Filistin'in işgal altındaki topraklarında bir füze fabrikasında test sırasında büyük bir patlama meydana geldiği bildirildi. Patlamanın rutin bir test sırasında meydana geldiğinin düşünüldüğü ve şu ana kadar can kaybı bildirilmediği ifade edildi. Gazeteye konuşan bölge sakinleri patlama sesi duyduklarını ve fabrikanın bulunduğu bölgeden duman yükseldiğini aktardı. Fabrikadan yapılan yazılı açıklamada patlamanın istisnai bir durum olmayan kontrollü bir test olduğu öne sürüldü. Savunma yetkililerinin patlamayla ilgili araştırma yaptığı kaydedildi.
Amerika'nın kendi askerlerini Afganistan'dan çekme sözünü Doha Anlaşması uyarınca yerine getirmemesi yüzünden İstanbul Barış Konferansı yine ertelendi. İstanbul'da Afganistan Barış Konferansı 24 Nisan tarihinde başlayacaktı. Ancak Amerika'nın Katar Anlaşması'na bağlı kalmadığı için Taliban bu toplantıyı boykot ederek Amerikan askerlerinin Afganistan'dan çekilecek tarih 11 Eylül 2021'den sonrasını ertelemiş oldu. Taliban sözcüsü Zabiullah Mücahid bu bağlamda yaptığı açıklamada, Afganistan'da yabancı askerlerin varlığı sürdüğü müddetçe bu ülkede barışın sağlanmasının imkansız olduğunu ve bu hususta hiçbir toplantıya da grubun katılmayacağını kaydetti. Mücahit, işgalcilerin Afganistan'ın işlerine müdahalesi sürdüğü müddetçe onların barış toplantılarına yönelik boykotunun da devam edeceğini belirtti. Bundan önce de Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Afganistan Barış Konferansı'nın Ramazan ayı sonrasına ertelendiğini duyurmuştu.
Türkiye Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada Suriye'nin kuzeyinde Barış Pınarı Operasyonu bölgesinde 4 PKK-YPG mensubunun etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Açıklamada Türkiye Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada kahraman komandolarımızdan teröristlere geçit yok, huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesinde taciz ateşi açan 4 PKK-YPG'li terörist daha kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi ifadeleri kullanıldı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenen grup toplantısında açıklamalarda bulunarak CHP başta olmak üzere muhalefet tarafından 128 milyar dolarla ilgili gündeme getirilen konuya yanıt verdi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu bağlamda yaptığı açıklamada bu ülkenin 128 milyar doları ne birbirine peşkeş çekilmiş ne de heba edilmiştir dedi. Sözlerinin devamında Erdoğan esasen ortada gerçekten 128 milyar doların akıbetini anlama arayışı olmadığı için söylenen sözlerde doğru olan hiçbir şey de yoktur. Ne rakam doğru, ne rakama yüklenen anlam doğru, ne bu rakam üzerinden yürütülen kampanya doğru. Baştan sona yanlış, baştan sona cehalet diye konuştu. Dün gece yarısı gerçekleşen kabine revizyonuna da değinen Erdoğan, dün gece hem bir bakanlığımızı ikiye böldük hem de üç yeni bakan atadık. Zehra Zümrüt, Terçuk ve Ruhsal Pekcan'a teşekkür ediyorum der yaz yanıt, Vedat Bilgen'e, Mehmet Muş'a başarılar diliyorum. 2023'te odaklanmamız gereken bir döneme girdik. Bundan sonrasının da kolay olmayacağını biliyoruz dedi.
Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Amerikan yönetimini 1914 olaylarını Ermeni soykırımı olarak tanıması konusunda uyardı. Çavuşoğlu yaptığı açıklamada, Rusya'dan satın alınan S-400 savunma sistemi konusunda bu kadar parayı götürüp herhangi bir yerde tutmak için vermedik. S-400'e bir formül lazım, bunu biz kullanmak için aldık dedi. Çavuşoğlu, Amerikan Başkanı Joe Biden'ın Ermeni soykırımını tanımasının ikili ilişkileri daha fazla zarar vereceğini söyledi. Bu tür bir girişimin yasal bir bağlayıcılığı ve faydası olmayacağını, aksine ilişkilere zarar vereceğini kaydeden Çavuşoğlu, eğer Amerika ilişkilerin daha fazla kötüleşmesini istiyorsa karar onların dedi.
Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, yakın gelecekte Karabağ'da bazı altyapı projelerinin hayata geçirileceğini duyurdu. Güney Kafkasya'da düzenlendiği basın toplantısında konuşan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin gelecek 3 ayda Karabağ altyapı ile ilgili bazı önemli projeleri tamamlamak için planlama peşinde olduğunu kaydetti. Aliyev, gelecek 3 ayda demiryolu, otoyollar, su ve elektrik şebekeleri gibi bazı esas projelerin bu bölgede tamamlanacağını sözlerine ekledi. Azerbaycan Cumhuriyeti, Ermenistan ile 44 günlük savaşın ardından Karabağ'ın bir kısmını geri aldı.
Suriye Devlet Başkanı Meşar Esad, 26 Mayıs'ta düzenlenmesi planlanan başkanlık seçimlerinde yeniden aday oldu. Suriye Parlamentosu Başkanı Hamud El Sabbah yaptığı açıklamada şu anki Devlet Başkanı Beşar Esad'ın gelecek ay düzenlenecek devlet başkanlığı seçimlerinde aday olduğunu duyurdu. Sabbah, Asad'la birlikte iki başvuru daha aldıklarını, toplamda 6 kişinin adaylığını koyduğunu belirtti. Anayasada belirtilen şartları sağlayan herkes adaylık başvurusunda bulunabiliyor. Ancak adaylığın kesinleşmesi için parlamentonun en az 35 milletvekilinden destek oyu alınması gerekiyor. Suriye parlamentosu ülkede devlet başkanlığı seçimlerinin 26 Mayıs'ta düzenleneceğini açıklamıştı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yıllık konuşmasında batılı ülkeleri uyararak Moskova'nın provokasyonlara yanıtının sert ve hızlı olacağını vurguladı. Federal Meclis üyelerine hitap eden Rusya lideri Putin, sağlık çalışanları ve bilim insanlarına teşekkür ederek söze başladı. Ukrayna ve Belarus üzerinden Batı'ya mesaj gönderen Putin, Rusya'nın her ülkeyle iyi ilişkiler istediğini ama provokasyonlara başvurup köprüleri yakma niyetinde olanlara da cevaben hızlı ve sert olacağını vurguladı. Federal Meclis üyelerine hitap eden Rusya lideri Putin, sağlık çalışanları ve bilim insanlarına teşekkür ederken söze başladı. Ukrayna ve Belarus üzerinden Batı'ya mesaj gönderen Putin, Rusya'nın her ülkeyle ilişkiler istediğini ama provokasyona başvurup köprüleri yakma niyetinde olanları ise cevabın hızlı ve sert olacağını vurguladı. Putin, Rusya ordusunun sürekli olarak gelişini sürede ve nükleer silahlar dahil askeri teçhizatlarımızı yeniliyoruz. Yeni güvenlik sistemleri oluşturmalıyız. Hipersonik füze sistemi Avangard ve Preswert sistemleri ordunun kullanımına girdi. Yakında 2022 yılında Sarmat füzeleri buna eklenecek. Rus birliklerinin kullanımına Kinjal, Kalibir ve Tisikon gelecektir. 2024 yılına geldiğimizde birliklerimizin elindeki modern silah ve teçhizatın oranı neredeyse %76 olacak ki bu çok iyi bir gösterge. Nükleer cephaneliğimizin de %88'i yenilenmiş olacak dedi. Nükleer güçlere bulunan ülkelerin ayrı bir sorumluluğu olduğunu da kaydeden Putin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesinin toplanması çağrısında bulundu.
Moskova'daki Amerikan Büyükelçisi'nin yardımcısı Rusya Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Amerikan Büyükelçisi'nin yardımcısı, Kremlin'in istişareler için ülkesine dönmesi tavsiyesinde bulunduğu Amerikan Büyükelçisi John Sullivan'ın bu hafta evine döneceğini söyledi. Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilileri Amerikan Büyükelçisi'nin yardımcısını bugün Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı açıklamasını yaptı. Amerikan Büyükelçisi Yardımcısı da bakanlıktaki görüşmesinin ardından gazetecilerin sorusu üzerine Amerikan Büyükelçisi Sullivan'ın bu hafta içinde Washington'a uçacağını söyledi ve bu konuda Rusya Dışişleri yetkililerini bilgilendirdiğini kaydetti.
Ve son haberimiz, George Floyd'un ensesine diziyle bastırarak siyasi Amerikan vatandaşını öldüren beyaz polisin yargılandığı davada karar verilirken, Amerika'nın muhtelif kentlerinde polisin şiddet eylemleri ve ırkçı girişimleri protesto edildi. CNN'in haberine göre Amerikalı 46 yaşındaki George Floyd'un cinayetinde jüri üyeleri karar verdi. Kararını açıklayan jüri, Floyd'u katleden beyaz polis Derek Chauvin'i suçlu buldu. Kararın ardından Floyd'un katledildi. Minneapolis kentinde halk kutlama yaptı.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, akşam haber bültenimizi dinlediniz. Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz İran ve Pakistan'ın ikili ilişkileri geliştirme azmi etrafında. Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi salı günü Tahran'a geldi. İran İslam Cumhuriyeti ile ikili ilişkilerin güçlendirilmesi, ortak sınırların durumunun incelenmesi ve sınırın iki tarafındaki vatandaşların hayat seviyesinin yükseltilmesi için yararlı yöntemlerin bulunması, Pakistan Dışişleri Bakanı'nın Tahran ziyaretinin en önemli hedeflerindendir. İran Dışişleri Bakanlığı Batı Asya Genel Müdürü Seyyid Resul Musevi paylaştığı Twitter mesajında iki ülke arasında üçüncü resmi geçiş kapısı Pişin Mendin, Pakistan Dışişleri Bakanı'nın İran ziyaretiyle eş zamanlı olarak hizmete açılacağını duyurdu. Pakistan'ın Tahran Büyükelçisi Rahim Beyat Kureyşi de söz konusu ziyaret eşiğinde yaptığı açıklamada ikili ilişkilerin güçlenmesi, özellikle de sınır ilişkilerini geliştirmesi için koordineli adımların atılmasını, Pakistan Dışişleri Bakanı'nın Tahran ziyaretinin önemli gündemi olduğunu belirtti. Rahim Hayat Kureyşi, İran'ın övünülecek ilerlemelerine işaretle bizi enerji açısından gani bir ülke olan, yani İran'ın yanında olduğumuz coğrafi konumu ciddi olarak kullanmalıyız dedi. Pakistan'ın Tahran Büyükelçisi İran ve Çin arasında imzalanan kapsamlı işbirliği planının imzalanmasına işaretle bu gelişmenin özellikle enerji alanında ihtiyaçlarını sağlamak için Pakistan'ın yararına olduğunu belirterek İran doğal gazının Pakistan üzerinden Çin'e ihraç edilmesi için üçlü işbirliği imkanının olduğunu söyledi. İran'ın güneydoğusunda ve Pakistan ile ortak sınırı olan Sistan ve Beluçistan ilinde hali hazırda 7 aktif sınır pazara sahiptir. Bunlardan 5'i Pakistan ile ortak sınırdadır. Zahidan'da Mircave, Serbaz'da Pişin, Serban'da Kuhek ve Calek ve Çabahar'da Rimdan. İki sınır pazarı da Afganistan ile ortak sınırda bulunuyor. Söz konusu 7 sınır pazarı komşu ülkeler ile ticarette önemli rolleri vardır. İran ve Pakistan yaklaşık 1000 kilometre ortak sınıra sahip olmaya rağmen şimdiye kadar sadece Mircave ve Teflon sınır kapısına sahipti. Rimdan sınır kapısının hizmete açılması Dışişleri Bakanı Zarif'in geçen yıl Pakistan'a ziyaretinin sonucudur.
İran Dışişleri Bakanı Pakistan yetkililer ile görüşmede Peshmerga sınır kapısının aralarında olan başka sınır kapılarının açılmasını ve iki ülke arasındaki giriş ve çıkışlar için kolaylıkların sağlanmasını da önermişti. Sınır bölgelerinde gerekli olanakların sağlanması, güvenlik, ekonomik refah yaratmak için sınır sakinlerinin ihtiyaçlarını ve geçim kaynaklarını da karşılama çabaları büyük önem taşıyor. Bu bağlamda sınır pazarlarının canlandırılması ise yerli halk için iş fırsatları oluşurken gelir düzeyinin ürün ticaretiyle yükselmesi ise uyuşturucu madde kaçakçılığının engellenmesi ve sınır güvenliği ve istikrarın da sağlanmasında temel rolü vardır. İran İslam Cumhuriyeti aralarında Pakistan'ın da bulunduğu komşu ülkeler ile işbirliğinin bölgeyi mahrumiyetlerden uzaklaştıracağı ve yabancıların varlığına gerek duyulmadan güvenliğin sağlanabileceğini, böylece sağlanan güvenlikle ekonomik işbirliği düzeyinin de artırılabileceğine inanıyor. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei bundan yaklaşık 2 yıl önce Pakistan Başbakanı İmran Khan ve beraberindeki heyeti kabulünde İran ve Pakistan ilişkilerinin derin ve halkçı olduğunu işaretle İran İslam Cumhuriyeti'nin Pakistan'a komşuluktaki bir kardeş gibi baktığını bu eşsiz fırsat varken ikili ilişkilerin mevcuttakine kıyasla daha sıcak ve iyi olması, sınırdaki güvenliğin artması ve doğal gaz boru hattı gibi beklemekte olan programların tamamlanması gerektiğini vurguladı. Bu açıdan Pakistan Dışişleri Bakanı'nın İran ziyaretinde dikkate alınan ve vurgulanan konuların sınır kapasitelerin kullanılması ile ekonomik işbirliğini geliştirme açısından stratejik öneme sahip olduğu, ayrıca iki ülkenin ilişkileri gelişmekteki iradenin de ekonomi ve güvenlik gibi iki bileşen üzerinde odaklandığını gösteriyor.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz ise Amerika'nın İran İHA gücünü itiraf etmesi etrafında. CENTCOM olarak bilinen Amerikan terörist güçlerinin Batı Asya Komuta Merkezi Komutanı General Kenneth McKenzie, İran İHA gücünün Amerika'nın Batı Asya'daki hava üstünlüğü ve gücünü kaybetmesine sebep olduğunu itiraf etti. McKenzie, Amerika Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi oturumunu yaptığı açıklamada, İran'ın çeşitli keşif ve taarruzi İHA'larla Amerika'nın bölgedeki hava üstünlüğüne meydan okuduğunu, bu yüzden Amerika'nın Kore Savaşı ardından ilk kez hava üstünlüğünü kaybettiğini açıkça belirtti. General Kent McKenzie, Amerika'nın hava üstünlüğü ile ilgili bir soruya karşılık şöyle dedi. İran'ın keşif ve taarruz için küçük ve orta İHA'lar kullanması bizim 50'li yılların başında Kore Yarımadası'ndaki savaştan sonra ilk kez tam hava üstünlüğü olmaksızın operasyon yapmamıza sebep oldu. İran'ın İHA sistemlerini tanımlamak ve yok etmek için bir ağ geliştirmediğimiz müddetçe tam hava üstünlüğüne sahip olmayız. Amerikalı üst düzey komutanın İran'ın İHA üstünlüğüne itiraf etmesi, Batı medyasının İran'ın Trump döneminde uygulanan maksimum baskı siyaseti sonucu zayıfladığına dair karlama propagandalarına rağmen Tahran'ın yerli uzmanlar ve iç kabiliyet ve kapasitelere dayanarak muazzam İHA gücü üretebildiğini, bunun Batı Asya bölgesinde Amerika'nın hava üstünlüğüne meydan okuyabildiğini gösteriyor. Aslında İran İHA'ları bölgede Amerikan güçleri ve teçhizatları hakkında çeşitli keşif operasyonlarına ilaveten gerekli durumlarda savaş ve taarruz operasyonları da gerçekleştirebileceğini ispatlamıştır ve bu konu Amerikalı tarafın şaşkınlığına sebep olmuştur. Mart 2021'de Biden hükümetinin ilk ulusal güvenlik strateji belgesi olarak açıklanan ulusal güvenlik stratejisi arama rehberinde İran'ın bölgesel aktör olarak oyun kurallarını değiştirebilen kabiliyet ve teknoloji peşinde olduğu belirtiliyor. Washington, İran'ın İHA füze ve nükleer teknoloji alanlarında kazandığı göz kamaştıran başarılarıdır. Söz konusu başarıların diğer ülkelerin askeri ve sanayi gücündeki artan önemi nedeniyle Amerika'nın negatif tepkisiyle karşılaşıyor. İran son yıllarda çeşitli İHA'ların üretiminde ve operasyonlarda etkin kullanımı alanında büyük adımlar atmıştır.
Amerikan askeri uzman Michael Knight'sa göre en gelişmiş İHA kullanıcıları İran ve desteklediği gruplar bu cümleden Yemen Ensarullah Hareketi'dir ve bu da Siyonist rejime bu alanda sorun oluşturuyor. İran İslam Cumhuriyeti'nin özellikle İHA üretimi başı olmak üzere savunma ve silah alanlarındaki ilerlemeleri dost düşman herkes tarafından onaylanan bir gerçektir. Halihazırda İran dünyada çeşitli İHA tasarımı geliştirmesi ve üretilmesinde ilerleyen ender ülkelerdendir. Bu konuda İHA'ların kara, deniz ve hava savaşlarındaki artan rolü ayrıca sivil alanlardaki hizmetleri sebebiyle büyük önem taşımaktadır. İran halihazırda küçük dronlardan çok büyük ve modern İHA'ların tasarım, üretim ve geliştirmesinde göz kamaştıran ilerlemeler kaydetmiştir. Söz konusu İHA'lar keşif, savaş, araştırma, intihar, saldırıları, devriyeler ve diğer birçok alanda görevleri en iyi şekilde yerine getiriyorlar. Şimdi CENTCOM komutanının açıklamaları Washington'ın İran'ın İHA gücü ve bölgedeki Amerikan hava üstünlüğü üzerindeki olumsuz etkisi hakkında ciddi endişe de duyduğu gösteriliyor. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor diyor.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz değerli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysen Feriver. Sevgili dinleyicilerimiz, dünkü sohbetimizde Amerika'nın tek taraflı olarak Bercam Nükleer Anlaşması'ndan çekilmesi ve bunun günümüze dek olan getirileri hakkında kısaca sizler bilgilendirdik. Avrupalı tarafların İran ile Amerika arasındaki arabulucu konumunda olan siyasetlerini ve tavırlarını da kısaca konuştuk. Bugün tekrar kaldığımız yerden devam ediyoruz sohbetimize. Tanyer Haber İnternet Portalı Genel Yayın Yönetmeni Sayın Cahit Kılıç Hocamız bizimle birlikte. Cahit Hocam hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk efendim.
Cahit Hocam, Amerika, Avrupa ve bazı bölgesel müttefikleri geçtiğimiz günlerde Natanz nükleer tesislerindeki bu sabotajı kınamaktan kaçınırken aynı zamanda İran'ın %60 zenginleştirme çalışmalarına tepki gösterdi ve İran'ın bu çalışmalarının güvenlik için bir tehdit olduğunu iddia ettiler. Şimdi bu iddiayı siz nasıl değerlendirirsiniz? Özellikle Amerika'nın bölgedeki müttefiklerinin bu iddiadan güttükleri amaçla neler olabilir acaba?
Şimdi İran'ın bir defa yeni rehberi Ali Hamenei daha önce açıklamıştı. Sayın Hamenei bizim nükleer silah üretmemiz üretmememiz gerekiyor. Çünkü dini inançlarımız buna müsaade etmiyor. Bizimki sadece enerji sağlamak amacıyla yaptığımız çalışmalardır diye bir zannediyorsun. Yaklaşık bir mealen böyle bir açıklaması vardı. Şimdi İran'ın uranyum natan saldırısından sonra uranyumu %60'a çıkaracağız. %20'den %60'a çıkarmak elbette ki şey. Üretimi %60'a çıkaracağız. Söylemi artık Amerika'da da bölgesel dediğiniz gibi bölgesel olarak da bölgeden kasıt tabii ki Avrupa Birliği, Avrupa ülkeleri, Avrupa ülkelerinde de etki yaratmış durumdadır. Ama en büyük etkiyi Suudi Arabistan üzerinde yapmıştır. Suudi Arabistan da kendi kendine eğer İran nükleer silaha sahip olursa biz de nükleer silah geliştiririz diyor. Bu arada bir haber çıktı İran'la. Suudi Arabistan arasında yüksek düzeyde görüşme olmuş dendi ama sonradan zannediyorum onu yalanladılar. Suudi Arabistan'ın da Batı üzerinde İran'a karşı yaptığı fonksiyonel olarak harekete geçirmeye çalıştığı yaptırımlar için sarf ettiği çabalar var. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Suudi Arabistan gibi potansiyel olarak ticarete yatkın silah sattıkları, milyarlarca, yüz milyarlarca dolar silah sattıkları bir ülke. Teknoloji satıyorlar, her şeyi satıyorlar. Avrupa'nın demin de dediğim dini imanı paradır. Amerika Birleşik Devletleri'nin de keza öyledir. Suudi Arabistan'ın da bu ticaretten dolayı Batı üstünde etkisi vardır. Onun da düşmanlığı, İran'a karşı düşmanlığı İsrail'den farklı değildir. Hatta İsrail'den de biraz fazladır. Bölgesel olarak tabii ki bunların etkileri devam edecektir. Ben zannediyorum ki önümüzdeki dönemde İran tekrar nükleer görüşmelere başlayacak. Viyana'daki görüşmelerden de öte daha önemli bir görüşmelere başlayacak ve ambargonun bir kısmı, İran üzerindeki ambargoların bir kısmı kaldırılacak diye inanıyorum. Öyle düşünüyorum ben. Buyurun.
Doğru. Son soru olarak Cahit Hocam, biliyorsunuz Amerikan Birleşik Devletleri her zaman bu baskı ve yaptırım aracından çeşitli bölgemizdeki ülkelere karşı ve kullanıyor bu aracını ve İran Türkiye'de bu konuda müstesna değil. Şimdi İran ile ilgili konuşuyoruz. Biden döneminde bir haber çıktı son haftalarda. Amerika Yasama Meclisi'nin en büyük muhafazakar grubu olan Cumhuriyetçiler Çalışma Komitesi İran'ın azami baskı uygulamak için bir plan açıklama niyetini bildirdi. Şimdi acaba tekrar Trump döneminde olduğu gibi biz Biden döneminde de yeni yaptırımlara tanıklık edecek miyiz acaba? Ya bunları başka bir türlü İran'a karşı kullanacaklar mı? Bu taktiklerle ilgili de herhangi bir fikriniz var mı?
Şimdi gerek Temsilciler Meclisi'nde gerek Senato'da İran aleyhine çalışan özellikle İsrail'in uydusu durumunda olan senatörler ve temsilciler meclisi üyeleri var. Bu kesin.
Evet.
Evvelden beri var bunlar.
Evet.
Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en büyük lobi bildiğiniz gibi Yahudi lobisidir. Yahudi lobisi de temsilciler meclisi üyeleriyle senatörler üstünde etkilidirler. Çünkü seçim döneminde onları parayla ve medya desteğiyle yeniden seçilmelerini sağlıyorlar. Yardımcı oluyorlar, seçiyorlar ve üstlerinde de etkileri var. Bu etki hiçbir zaman ortadan kalkmayacaktır. Ama ben şuna inanıyorum ki Temsilciler Meclisi'ndeki veya Senato'daki baskılar İran için yeni bir ambargo, bir yer veya birden fazla ambargonun konulmasına sebep olmayacaktır. Bence Biden yönetimi onlara karşı direnecektir ve İran'a, hatta İran'a yapılan, şu anda yapılmakta olan ambargoların da kaldırılmasında Temsilciler Meclisi ve Senato'ya karşı yine direnerek onların da bir kısmını, en azından bir kısmını kaldıracağına inanıyorum. Burada önemli olan şudur, Batı'nın müttefikleri, Avrupa ülkeleri İran hususunda, Amerika Birleşik Devletleri üstünde biraz daha etkili olmaları gerekiyor. Bence çok fazla etkili değiller. İran'da lobi çalışmaları yapmalı ve bu işler lobi çalışmasıyla da çok iyi gidiyor bildiğiniz gibi. Lobi çalışmalarıyla da İran Batı'yı, Batı'dan kastım Avrupa ülkeleri, Amerika Birleşik Devletleri üstünde etkili duruma getirmeleri gerektiğini düşünüyorum. Şimdi İran tabii ki her seferinde gerçekçi olarak davranıyor ve direkt olarak karşılık veriyor. Tıpkı bu Natanz meselesinden sonra İsrail'in işte şeydeki Kuzey Irak'taki Mossad'ın merkezini vurduğu gibi. Yani dolaylı yoldan değil, direkt olarak karşılık veriyor. Ambargo konusunda da dolaylı olmak yerine direkt karşılık verme gayesi içinde. Halbuki biraz özellikle Avrupa ülkeleri üzerinde lobi çalışması yapması bence uygun olur. Yapmıyorlar bildiğim kadarıyla. Direkt olmakla olmuyor. Batılı kalleştir, batılı kayfaktır. Batılıya da batılının anladığı dilden hareket etmek lazımdır diye düşünüyorum.
Doğru. Hocam vakti ayırdığınız için çok teşekkür ederim efendim.
Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar
diliyorum. Çok sağ olun efendim. Allah'a emanet olun. Değerli dinleyiciler, bugünkü sohbetimizde İran'ın nükleer meselesiyle ilgili yaşanan son gelişmeleri gözden geçirdiğimiz röportajımızın ikinci ve son bölümünü sizlerle paylaştık. Sohbetimizde Tanyeri Haber internet portalı genel yayın yönetmeni Sayın Cahit Kılıç bizimle birlikteydi. Röportajımıza son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Muhterem dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından nakleden aktaracağız sizlere.
Cumhur İslami gazetesinde İslam İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyyid Abbas Irakçı'nın nükleer müzakereler hakkında yaptığı açıklamada hiç kimsenin zamanı heba etmesine müsaade etmeyeceklerine vurgulaması, Sırbistan Dışişleri Bakanı Nikola Selaković'in ülkesi ve İran arasındaki ekonomik ilişkilerin üst düzeyde olduğunu ve bu siyasi iradenin ekonomik alanda da devam etmesi gerektiğini belirtmesi gibi haberlere yer verilirken, Cevan gazetesinde İranlı parlamenterin İran'ın nükleer faaliyetleri hakkında açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
İslami Şura Meclisi'nin Yahudi milletvekili Humayun Necef Abadi, uranyumu %60 zenginleştirmek İran İslam Cumhuriyeti'nin Amerika ve müttefiklerine karşı kesin tavrının ilk adımı olduğunu vurguladı. Fars Haber Ajansı'na İran'da uranyumu %60 zenginleştirme çalışmasının başlamasını değerlendiren Yahudi azınlığı milletvekili Necef Abadi, bu adım Batılılara İran hakkında yanlış düşündüklerini ve tutumlarını değiştirmeleri gerektiği yönünde bir mesaj olduğunu belirtti. Necef Abadi sözlerine şöyle devam etti. Uranyumu %60 zenginleştirmek, Batı ile ilişkilerde yeni bir dönemin başlangıcıdır. Batı bundan böyle artık esnek davranılmayacağını ve her türlü uygulamaları en sert ve en ezici biçimde karşılık bulacağını bilmeleri gerekir. Uranyumu %60 zenginleştirmenin bir başka mesajı da artık İran'ın nükleer bilim ve teknolojilerini göz ardı edemeyecekleridir. Necef Abadi ayrıca bundan böyle İran'ın Batı'nın uygulamalarına karşı tutumu ve cevabı sert ve güçlü olacağını vurguladı.
İtilat gazetesinde Amerika'nın İran'a yönelik hasmani politikasının devam etmesi, Siyonist rejim askerlerinin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesi gibi haberlere yer verilirken, Horasan gazetesinde Suud rejiminin muhaliflerini kaçırdığına dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Londra'da yeni kurulan Sanat adlı insan hakları örgütü Suud rejimi muhaliflerini sistematik bir şekilde kaçırdığını ifşa etti. Suudi Arabistanlı bazı muhalifler ülkelerinde mahkumların durumu ve vatandaşların haklarının takipçisi olmak üzere Londra'da Sanat adında bir insan hakları örgütü kurdular. Örgüt yayımladığı ilk raporunda muhalifleri kaçırmak Riyad yönetiminin resmi politikası olduğunu, muhalifleri kaçırma meselesi herhangi bir güvenlik kurumu veya yetkilinin başına buyruk yapılan bir olay olmadığını, bilakis sistematik bir durum olduğunu belirtti. Raporda hali hazırda kaçırılan 60 kadar insan hakları aktivistinden hiçbir haber alınamadığı ve adları da uluslararası insan hakları örgütlerinin listesinde yer almadığı, Suud rejimi kaçırdığı bu insanları gizli mekanlarda tuttuğu adam kaçırma olayı Muhammed bin Salman döneminde Suudi Arabistan sınırlarının dışına taştığı belirtildi.
Hemşeri gazetesinde İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Kudüs Gücü Komutanı General İsmail Kani'nin Şehit Hicazi'yi anma etkinliğinde yaptığı konuşmasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Kudüs Gücü Komutanı General İsmail Kani, Şehit General Hicazi ve direniş cephesinin yolu devam ettiğini vurguladı. İran'ın İsfahan kentinde Şehit General Seyyid Muhammed Hicazi için düzenlenen cenaze töreninde konuşan Kudüs Gücü Komutanı General Kani şunları kaydetti. Bugün İran'dan Lübnan, Suriye, Filistin ve Yemen'e kadar uzanan direniş cephelerinde yer alan direniş evlatları Siyonist rejime karşı temelli bir hedefi bulunuyor. Direniş yolu Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın hükümetine kadar devam edecektir. General Kani sözlerine şöyle devam etti. Bu yol Yüce Allah'ın zafer vaat ettiği yoldur ve tüm salabeti ve başarıları ile devam edecek. Ancak Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın evrensel hükümeti kurulunca son bulacaktır. Kudüs Gücü Komutanı General Kani konuşmasının devamında Şehit General Hicazi'nin İslam İnkılabı'nın hamilerinden biri olduğunu ve direniş cephesini takviye etmekte önemli rol ifa ettiğini belirterek şöyle dedi. Kutsal savunma yıllarında nerede ihtiyaç olursa seçkin insanlar hemen oraya koşardı. Şehit Hicazi de onlardan biriydi.
Muhterem dinleyiciler, programımızın sonunda Fars Today Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Fars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Fars Today'i kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece Mobi Data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İslam ülkelerinde Ramazan.
Değerli dinleyiciler, mübarek Ramazan ayının İslam ülkelerinde nasıl karşılandığını ve hangi merasimlerin yerine getirildiğini ele aldığımız sohbetimizin bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Her bölümde bir ülkenin Ramazan etkinliklerini anlattığımız bugünkü sohbetimizde Endonezya'da bu ayla ilgili olarak gelenek ve göreneklerini ele almak istiyoruz. Birlikte deneyelim.
Resmi adı ile Endonezya Cumhuriyeti olan Endonezya, Güneydoğu Asya bölgesinde bir ülkedir. Endonezya'nın başkenti Jakarta'dır. Endonezya nüfusu 270 milyon kadardır. Bu ülkede nüfusun yaklaşık %85 kadarı Müslümandır. Endonezya, Müslüman nüfusu en yüksek ülkedir.
Mübarek Ramazan ayı Endonezya halkı için şenlik ve mutluluk ayıdır. Endonezyalı Müslümanlar da dünyanın Müslüman nüfusu en yoğun ülke olarak bu mübarek ayda özel gelenekleri ve görenekleri vardır. Endonezya halkının mübarek Ramazan ayını karşılarken başka yerde eşi benzeri olmayan sokaklarda ve caddelerde çocukların havai fişek ve patlayıcılar ve ateş oyunu ile bu ayı karşılamalarıdır. Bu gelenek şimdilerde de Endonezya halkının Ramazan ayını karşılama merasimi olmuş ve bu mübarek ayı bu şekilde karşılamak bu halkın arasında bir geleneğe dönüşmüştür.
Mübarek Ramazan ayında Endonezya'da camiler ve dini ve kutsal mekanlar her zamankinden daha kalabalık olur ve oruç tutan insanlar bu mekanlarda Kur'an-ı Kerim tilaveti ve tefsiri gibi çalışmalarla uğraşır. Bundan başka gece boyunca eğlenceler, şenlikler, çeşitli oyunlar, türlü türlü yiyecekler hepsi mübarek Ramazan ayında Endonezya halkının kültürünün birer parçasıdır. Endonezya Ramazan ayı hilali rasat edildikten sonra bazı insanlar sabaha kadar camide kalır, davul çalar, böylece Ramazan ayının geldiğini ilan ederler.
Endonezya halkı mübarek Ramazan ayını karşılamakta kendilerine özel kültürleri vardır. Örneğin Bali ve Batı Java gibi bölgelerde birlikte yemek yemek ve sevdiklerinin geçmişteki hatalar için özür dilemek adında özel bir gelenek vardır. Endonezya halkının bir başka geleneği de geçmişlerin mezarını ziyaret etmektir ve bu gelenek için de aynen ziyaret tabiri kullanılır.
Endonezya halkının sıkı sıkıya bağlı kaldıkları geleneklerden biri Nega Burat dedikleri Ramazan'da çarşı pazarı dolaşma geleneğidir. Bu gelenekte insanlar iftardan önce Ramazan pazarlarına uğrar, bu aya özel yiyecekleri satın alır. Bu pazarlar özellikle Endonezya'nın başkenti Jakarta'da Ramazan günlerinde kurulur ve sıralar halinde açılan dükkanlar müşterilerine iftara özel en güzel tatlıları, geleneksel yiyecekleri ve içecekleri sunar.
Halkının büyük bölümü Sunda kavminden olan Batı Java bölgesinde Mongahan geleneği vardır. Mongahan, Sunda halkı mübarek Ramazan ayının gelmesinden dolayı duydukları mutluluğu ifade etmek üzere düzenledikleri bir merasimdir. Bu merasimde ailenin tüm üyeleri ve arkadaşlar bir araya gelir ve birbirinden af ve helallik talep ederler. Mübarek Ramazan ayını karşılarken Betavi kavminin düzenlediği bir başka merasimde insanlar ailenin dedesi, ninesi, amcası veya dayısı gibi büyüklerinin evine uğrar ve onlara hediye olarak yiyecek götürür. Niyarak adı ile anılan bu hediye genellikle ham yiyeceklerden oluşuyor.
Padusan'da Java ve Yogyakarta yöresinde düzenlenen Endonezya halkının bir başka coşkulu merasimidir. Padusan, Endonezya'da bir nevi din ve kültürün sağlık ve hijyen meselelerini tavsiyedir. Java yöresinde özel kültürde ise çeşmelerin manevi ve derin anlamı vardır. Ve Padusan gerçekte kutsal Ramazan ayına başlamak üzere paklık ve temizlik meselesine mükemmel olan bir gelenek sayılır. Bundan yıllar önce bu gelenek yerli halkın büyükleri için sıradan bir adetti ve dini önderlerin Padusan merasimi için kutsal çeşmeleri seçmeleri gerekirdi. Günümüzde ise insanların büyük bir bölümü çevredeki göletlere veya yüzme havuzlarına uğruyor veya evlerinde bu temizlik geleneğini yerine getiriyorlar.
Endonezya'da Bali Mav merasimi genellikle Ramazan ayından bir önceki günde güneş doğduktan battığı zaman kadar geçen sürede düzenlenen bir başka merasimdir. Bali Mav mübarek Ramazan ayında tam olarak ibadete hazırlanmak üzere zahir ve batını temizlemek demektir. Ramazan ayı gelmeden önce Minangkabau halkı Lemang adında bir yemeği yapar. Lemang lapa gibi yapılan ve yapışık hale gelen pirinçten yapılan yerel bir yemektir. Bu yemek bambu kamışından yapılır. Lapa hale getirilen pirinç Hindistan cevizi sütü karıştırılarak muz yaprağına sarılır ve ateş üzerinde pişirilir.
Endonezya'da Serambi bölgesi mübarek Ramazan ayını karşılamak için Mogang merasimini düzenler. Bu merasimde bir keçi veya inek kesilir. Semerang kentinde de Dogderen adında bir merasimle mübarek Ramazan ayı karşılanır. Dogderen, dog ve der kelimelerinin birleşmesinden türeyen bir kelimedir. Dog sözcüğü mübarek Ramazan ayının başladığının işareti olan camide çalınan davul sesi ve der sözcüğü de camide çalınan davulla beraber ateş edilen top sesidir. Surabaya halkı da mübarek Ramazan ayı başlamadan önce Megan adında bir merasim düzenliyor. Bu merasim Surabaya'nın Amper Camii çevresinde düzenlenir. Bu merasimde Apem adında bir çeşit yemek yapılır ve toplu halde tüketilir. Bu gelenekte toplu halde yiyecek yemek eşten dosttan özür dileme anlamına geliyor. Java halkı da mübarek Ramazan ayından önce Nidran merasimi ile ilgilenir. Nidran merasimi Recep ayının 10. gününde vefat eden ebeveynin mezarını ziyaret etmek ve onlar için namaz kılmak ve dua etmekle başlar. Bu merasime katılanlar da duadan sonra toplu halde yemek yer.
Endonezya'da halkın büyük çoğunluğu oruç tuttuğundan çoğu lokantalar, restoranlar ve kahvehaneler Ramazan ayı boyunca gündüzleri kapalıdır. Bu tür mekanların camları ve kapıları perdelerle örtülür. Bu uygulamanın amacı ise oruç tutan insanlara saygı duymak ve onlarda yemek ve içmek hevesini uyandırmamak için gerçekleşir. Mübarek Ramazan ayında insanlar yaşadıkları kentin ünlü camilerine akın eder. Jakarta halkının en çok uğradığı cami ise İstiklal Camii'dir. Bu camide her gün oruç tutan insanlara bedava iftar verilir. Bazı insanlar ise teravih namazı ve itikaf için camide kalır. Her gün akşam ezanı vakti yaklaşınca insanlar küçük büyük, hepsi evlerine en yakın camide toplanır ve kadınlar da iftar için yemek yapmaya başlar.
Her akşam ezan okununca erkekler camide hurma ve içeceklerle orucunu açar, hemen akşam namazına durur, ardından evlerine dönerek aileleriyle birlikte iftar sofrasına oturur. Erkekler daha sonra yatsı ve teravih namazı için tekrar camiye gider ve namazdan sonra hep birlikte veya bireysel olarak Kur'an-ı Kerim tilavet eder ve dinlenme sırasında meyve veya helva tüketir. Teravih namazı sona erince Kur'an-ı Kerim hatim celsesi ve şer'i dersler başlar ve gece yarısına kadar devam eder.
Endonezya'da Ramazan ayın özel en ünlü yemeklerden biri de bir nevi keki andıran Evham adında bir yiyecektir. Yine bu ayda deniz ürünleri, pirinç ve sebzevat çok tüketilir. Piliç kebabı iftar için çok yaygın bir yiyecektir. Takjil'de Endonezya'da iftar vakti sokaklarda geçenlere dağıtılan özel bir tatlıdır. Endonezya'da tüm kentlerde iftar vakti tatlı ve içecek dağıtmak da adettendir.
Endonezya Müslümanları Ramazan ayının sonunda yine başka ülkelerde olduğu gibi Ramazan bayramını kutlar. Bu bayram Endonezya'da Lebaran adıyla anılır ve oldukça muhteşem bir şekilde kutlanır. Bayram günü bir ay boyunca oruç tutan insanlar yeni ve rengarenk elbiselerini giyer ve bu güne özel merasimleri yerine getirir. Ramazan ayı sonuna ve bayram gününe yaklaşırken Endonezya sokakları bayram havasına bürünür. Çarşı, pazar çocuklarına yeni elbise ve ayakkabı gibi eşyaları satın alan insanlarla dolup taşar. Bayram arifesinde aileler nerede olurlarsa olsunlar, ebeveynleri ve doğdukları yere gider ve bayramı onlarla birlikte geçirirler. Bu gelenek yüzünden Endonezya'da bayram arifesinde büyük trafik oluşur ve bu geleneğe Madik denir.
Endonezya'da Ramazan bayramı 3 gün resmi tatildir. Bayram günü insanlar ilkin camilere gider ve böylece ülkede camiler yoğun kalabalık olur. Namazdan sonra ise aile içinde ziyaretler ve misafirlikler de başlar. Bugün de Endonezya halkı yerel yemeklerine tedarik görür ve konuklarını bu yemeklerle ağırlar. Rendang, opor ayam bu tür yemeklere birer örnektir. Bayram günü çocuklara içinde para olan paketler hediye verilir. Endonezya halkının bir başka adeti de Ramazan bayramında tatile çıkmaktır. Bu tatil genellikle bir haftadan daha fazla sürer.
Değerli dinleyiciler, mübarek Ramazan ayının İslam ülkelerinde nasıl karşılandığını ve hangi merasimlerin yerine getirildiğini ele aldığımız sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Esen kalın.
İrip Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı ıtır. Muhterem dinleyiciler, Kalıcı Itır isimli sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktaracağız. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei hem dünyevi hem uhrevi amaçlar için Allah'tan iyilik istemenin gerekliliği hakkında uyarıda bulunuyor. Bugün bu konuya değinmek istiyoruz. Hayat için bir başka kural koyma da vardır. Ve minhum men yekulu Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve kina azabın nar. Bu ikinci kural koymaktır. Yani dünyada başka herhangi bir şey değil de iyiliği arayanlar, atina fi dünyada bize neler ver demiyorlar. Dünyayı istedikleri bellidir. Fakat bu, atina fi dünya haseneten, dünyada bize iyi şeyler ver. İnsan fıtratına uyan şeylerdir. İnsanın gerçek ihtiyaçlarına uygundur. Ve fil ahireti haseneten, ahiretinin de peşindedir. Ve kina azab-ın nar, o zaman Allah-u Teala'nın yaşamın gerçek hedeflerine ulaştırdıkları bazıları vardır. Hayatın kurallarını tanımlayan buna benzer bir dizi ayet vardır. Muhterem dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamaları ile ilgili Kalıcı Itır isimli kısa sohbetimizi dinlediniz. Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye gündemi.
Değerli dinleyiciler, Türkiye gelişmelerini ele aldığımız haftalık programımızın bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her hafta olduğu gibi Türkiye'nin geçen haftaki en önemli gelişmelerini gözden geçireceğiz.
Sohbetimize geçen hafta Türkiye'de yaşanan bazı önemli gelişmelerin ana başlıkları ile başlıyoruz.
Türkiye'nin basın özgürlüğünde 153. sıraya yükselmesi,
pandemi ile ilgili son gelişmeler,
Türkiye-Amerika arasında S-400 geriliminin devam etmesi
ve Mısır ile Türkiye'nin yakınlaşması ve buna yönelik tepkiler,
bugünkü sohbetimizin ana başlıklarını oluşturuyor. Şimdi detaylar.
Geçen hafta Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü 2021 yılı Dünya Basın Özgürlüğü Endeksini açıkladı. Aralık ayı ortasından Ocak ayı sonuna kadarki dönemde gazeteci, bilim insanı, hukukçu ve insan hakları savunucularıyla yapılan anketlere dayandırılan endekste medya mensuplarına yönelik şiddet ve hapis cezaları da göz önüne alındı. 2021 endeksinde Türkiye 2020'ye göre bir sıra yükselerek 180 ülke arasında 153. oldu.
Sınır tanımayan gazeteciler Türkiye'nin verdiği bilgilere göre son 2 yıldır Türkiye'nin listede yükselmesinde Türkiye'nin önünde yer alan ülkelerdeki şartların kötüleşmesinin yanı sıra Türkiye'de reform düzenlemelerinin ardından gazetecilerin tahliye edilmesi ve geçmişe göre tutuklamaya değil adli kontrole ağırlık verilmesi rol oynadı. Endeksin ilk kez yayımlandığı 2002 yılında 99. sırada yer alan Türkiye, 2016'da 151, 2017'de 155, 218 ve 2019'da 157, 2020'de ise 154. sırada gösterilmişti. Muhterem dinleyiciler, şimdi konu hakkında gazeteci Sayın İhsan Kaçar'ın görüşlerini dinleyeceksiniz.
Ya açıkçası sonunda söyleyeceğim şeyi başta söyleyeyim, kötü görüyorum yani, çok rahat değil. Yani şöyle bir şey, Türkiye'de gazeteciler ikiye ayrılıyor. Bir biraz hükümeti eleştiren muhalif gazeteciler, ikincisi daha çok yandaş olan, yani hükümeti ve hükümeti ve iktidarı destekleyen gazeteciler. Şimdi hükümeti ve iktidarı destekleyen gazeteciler açısında hiçbir sorun yok. Fakat muhalif olan, aslında hepsi de Türkiye'nin mevcut durumunu düşünen, yanlışların olduğunu, yanlışları yazan, yanlışları ortaya koyan gazeteciler açısından düşünce ve ifade özgürlüğü açıkçası hiçbir şekilde uygulanılmıyor. Yani bizim bildiğimiz o demokrasi ve özgürlükler kriterleri muhalif olan gazetecilere uygulanılmıyor. Yani şu anda bile resmi gazete, resmi rakamlara göre, yani Türkiye Gazeteciler Sendikası'nın verilerine göre 43 tane gazeteci cezaevinde halen. Onun dışında muhalif olan ya da muhalif gazetecilerde çalışıp, televizyonlarda çalışıp iktidarın bir şekilde o gazete ve televizyonların kapatılmasıyla birlikte 11 bine yakın gazeteci şu anda, muhalif gazeteci işsiz durumda Türkiye'de. Düşünce ve ifade özgürlüğü, yani gazeteciler, muhalif olan gazetecilerin bir kısmı gerçekten artık yazamıyor, çizemiyor. Çünkü rapora yansıdığı gibi, yani Türkiye oldukça gazeteciler, muhalif gazeteciler üzerine ciddi bir baskı oluşturuyor. Mesela bırakın bir haber yapmayı, Twitter'da bile çok doğru dürüst bir şekilde yazılmıyor. Yani yazılan her şey bir şekilde hükümete yakın olan bir troll ordusu var ve bu troll ordusu direkt bu bir Twitter'da bir şey yazmışsa muhalefete ilişkin, iktidara ilişkin, iktidarı eleştiren bir yazı yazmışsa ve troll ordusu bunu direkt şikayet ediyor ve ertesi gün mutlaka evine polis gelip bu adamı alabiliyor ya da savcılık tarafında bu adam hakkında dava açılabiliyor. İletişim süreçlerde cezaevine girme ihtimali oldukça yükselebiliyor. Yani Türkiye'de açıkçası muhalif olan şu anda gazeteciler oldukça kendilerini hiç rahat hissetmiyorlar ve yazamıyorlar, doğru dürüst çizemiyorlar. Gerçekten çok zor bir durum ki raporda da olduğu gibi, yansıtıldığı gibi ve bu durumu muhalif olan her gazetecinin şu anda 2-3 tane davayla yüzleştiği ve bu davalarla boğuştuğunu ve sürekli adliye ya da cezaevine girip çıktığını da açıkça belirtmek istiyorum. Yani söyleyebiliriz.
Sayın İhsan Kaçar'a görüşlerini bizimle paylaştığı için teşekkür ediyoruz.
Türkiye'de 20 Nisan 2021 tarihi itibariyle 322.128 COVID-19 testi yapıldı. 61.028 kişinin testi pozitif çıktı. 346 kişi yaşamını yitirdi. Hasta sayısı 2895 oldu. Son 24 saatte 55.592 kişinin COVID-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3.792.129'a yükseldi. Test sayısı 44.409.756'ya ulaştı. Vaka sayısı 4.384.624, vefat sayısı 36.613, ağır hasta sayısı 3.375 oldu.
Öte yandan Hürriyet gazetesi yazarı Sedat Ergen, yeni tip koronavirüs salgınına karşı Türkiye'de yürütülen çalışmaları değerlendirdi. Nüfus faktörüne göre vaka sayısında Uruguay'dan sonra dünya ikincisiyiz başlığıyla yayınlanan yazısında Türkiye'nin bu verilerle özellikle vaka sayısındaki artışlarla küresel ölçekte durumu en sıkıntılı ülkelerden biri konumuna geldiğini belirten Ergen şunları kaydetti. Dünya Sağlık Örgütü'nün 18 Nisan tarihli tablosuna göre günlük yeni vaka sayısında Hindistan 273.810 vaka ile birinci, Brezilya 67.636 vaka ile ikinci, Türkiye ise 62.606 vaka ile üçüncüdür. Amerika ise günlük 61.306 yeni vaka ile Türkiye'den hemen sonra geliyor.
Türkiye yerli aşı çalışmalarında çabalarını sürdürürken yabancı menşeli aşıların ülke içinde üretilmesine de ayrıca önem veriyor. Geçen hafta Rusya'nın geliştirdiği Sputnik V aşısının Türkiye'de üretimi için onay verildi. Aşı tedariğini Çin ve Almanya'dan sağlayan Türkiye yurt içinde üretim içinde harekete geçti. Rus Sputnik V aşısının Türkiye'de üretilmesi için yapılan anlaşmada ise sona gelindi. Bilim Kurulu üyesi Doçent Doktor Afşin Emre Kayıpmaz aşının toksisite testleriyle ilgili ara raporun alındığını belirtti. Kayıpmaz, aşı geliştirme aşamasında bazı testlerin Türkiye'de yapıldığını ve firmanın başvuru yaparak onay aldığını açıkladı.
Tahran Radyosu.
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Amerika ve Türkiye arasında anlaşmazlık unsuru olan S-400 hava savunma sisteminin çözümüne ilişkin tek tarafın dayatmasıyla bir sorunun çözülemeyeceği değerlendirmesinde bulundu.
Bir televizyon programında konuşan Davutoğlu, Türkiye'nin Amerika ile ilişkileri konusunda şu ifadeleri kullandı. S-400 konusu ilişkilerimizde bir sorun. Tıpkı PKK, YPG ve FETÖ meselesi gibi sorunlar devam ediyor. Bir kere biz S-400'ü niye aldık? Bunu biliyorlar. Trump da kaç kez itiraf etti. Türkiye egemen bir devlet. Sizin rahatsızlıklarınız var. Doğru. Biz de size ortak komisyon kuralım dedik. Yanaşmadınız. Bu sorunları çözebilmek için ortak bir hareket tarzı oluşturmamız lazım. Bunun için de uzmanlarımız çalışsın diye önerilerde bulunduk. Brüksel'de telefon görüşmemiz son derece olumlu geçti. Ama sorunlar çözülmedi. Biz bunu aldık mı? Aldık. İhtiyacımız mı? Evet. Daha sonra ihtiyacımız var mı? Var. Sizden almamızı istiyorsanız 1- satma garantisi vereceksiniz. 2- fiyat ve şartlarınız bize uygun olacak. Bundan sonraki yol haritası konusunda da bu anlamda mutabakata varmamız lazım. S-400 falan başka bir şey almamızı istemiyorsan daha cazip şekilde ortaya koyacaksın. Bu kadar parayı götürüp herhangi bir yerde tutmak için vermedik. S-400'de bir formül lazım. Bunu biz kullanmak için aldık.
Geçtiğimiz hafta Mısır'da siyasi çevreler Yunanistan heyetinin son Kahire ziyareti ardından yaptıkları açıklamada Atina yetkililerinin Mısır ve Türkiye arasında son günlerde yaşanan gelişmeler ve yakınlaşmalardan endişeli oldukları, özellikle bu konunun Mısır ile Yunanistan'ın halen yürütmekte oldukları koalisyonu etkileyeceğini düşündüklerini duyurdular. Bu haberle birlikte sohbetimize noktalıyoruz.
Katar basınından El Arabi El Cedid gazetesi verdiği haberde Mısır Dışişleri Bakanı Sami Şükri ve Yunanistanlı mevkidaşı Nikos Dendias'ın Kahire'yi yaptıkları görüşmenin gündeminin Mısır ve Türkiye ilişkileri olduğunu, zira Atina daha önce Kahire ve Ankara'nın yakınlaşmasından endişeli olduğunu belirttiğini yazdı. Mısırlı diplomatlar ayrıca son iki ayda Yunanistan Dışişleri Bakanı'nın ikinci kez Kahire'yi ziyaret etmesinin Türk yetkililerin Mısır ile diplomatik görüşmelerde büyük ilerlemeler kat ettiklerini belirtmeleri ve Türkiye'de Mısır'a karşı medyada süren karalama kampanyalarının durdurulması için gerçekleşen girişimler ardından yapıldığını duyurdular. Söz konusu diplomatlar Kahire ve Atina arasında oluşan ve her geçen gün daha da artmakta olan mesafe nedeniyle Yunanistan'ın bu kez deniz sınırlarını çizmek için Türkiye'nin müttefiklerinden bir diğeri olan Libya ile görüşmeye başlamak istediklerini belirttiler.
Yunanistan, Türkiye ve Libya arasında 2019'da imzalanan deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin mutabakat, muhtırasının iptal edilmesini ve kendisiyle yeni bir anlaşma yapılmasını istiyorlar. Atina geçen sene Türkiye ve Libya'nın bu anlaşma ile kıta sahanlığını ihlal ettiğini ileri sürerek söz konusu deniz bölgeleri ile örtüşen bir harita üzerinde Mısır ile anlaşma imzalamıştı. Aslında Türkiye ve Yunanistan NATO üyeleri olmalarına rağmen son 10 yıllarda Kıbrıs Adası, Ege Denizi'ndeki sınırlar ve Doğu Akdeniz'deki petrol ve doğal gaz aramaları nedeniyle çok gergin ilişkiler yaşıyorlar. Her iki taraf arada bir karşı tarafı diyaloğa çağırsa da mevcut anlaşmazlıkların çözümünde şimdiye kadar pek bir ilerleme yaşanmamıştır.
Değerli dinleyiciler, Türkiye gelişmelerini ele aldığımız haftalı programımızın bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Esen kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19.395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız çift 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca çift 0-98-21-22-01-36-82 ve çift 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Esen kalın.